Ayrım 26. Havaalanı. Arthur Hailey. Sayfa 287. Kar temizleme bölümü kulenin alt katında olduğundan Mel doğru oraya uğradı. Bağlandığı çalışma masasından bir türlü kopamayan Danny Farrow onu gözle görünür bir rahatlamayla karşıladı. Yarım saattir boş yerleri paylaşamayan uçak şirketleriyle boğuşup duruyor, herkes kendi uçuş yerinin öncelikle temizlenmesini istiyordu. Mel bir sürü yere telefon etmek zorunda kaldı. İhtilafı tatlıya bağlamak için her keresinde de sesini yükseltmesi gerekti. Çamura saplanan Meksika Hava Yolları Boeing'in tıkadığı 3-0 sayılı uçuş pistinde bir değişiklik yoktu. Neyse ki Joe Patroni gelmiş ve çalışmaların başına geçmişti. Bir saate kadar yeni bir kurtarma denemesine girişeceğini de az önce bildirmişti. Mel onu tekrar aramayı gereksiz buluyordu. Kimsenin daha iyisini yapamayacağını bilecek kadar tanıyordu Patroni'yi. Sonra Teğmen Ordway'i aradı. Polis şefinin Meadwood halkının gürültüye karşı girişeceği gösteri konusunda bir şeyler söyleyeceğini sanıyordu. Ama yanılmıştı. Bu soruna değinir değinmez Ordway sözünü kesti. O yönden şimdilik bir şey yok. Gelenlerin birkaçını gördüm. Kalabalığı bekliyorlar herhalde. Ses çıkarmadan duruyorlar. Henüz sizinle görüşmek istemediler. Söylemek istediğim şu. Adamlarımdan biri iyiden iyiye aklını kaçırmışa benzeyen bir kadıncağız buldu. Büyük holde gözleri yaşlı geziniyormuş. Sorguya çektim durdum. Ağzından doğru dürüst bir laf almanın imkanı yok. Rezalet de çıkarmadığı için kendisini merkeze götürmem çok güçtü. Bana kızmayacağınız umarım. Bu akşam alanda sakin bir yer bulmak çok güç. Kadını sizin bekleme odanıza aldım. Haber vermek istiyordum. İyi yaptınız. Nasılsa şimdi yerime dönüyorum. Kendisiyle konuşurum. Belki sizden daha talihli çıkar bir cevap alırım ağzından. Adını söyledi mi? Evet, aşağı yukarı bütün söylediği adından ibaret. İspanyol adı gibi bir şey. Bir kenara not etmiştim. Nereye koydum şu kağıdı? Ha işte, adı Guerrero. Mrs. Inez Guerrero. Tanya Livingston kulaklarına inanamıyordu. Yani Mrs. Quinsett'in iki sefer sayılı uçakta olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Hiç kuşkusuz öyle korkarım. Tıpkı anlattığınız gibi bir yaşlı kadının geçtiğini gördüm. Altın posta giren yolcuları gözden geçiren memur, ulaşım müdürünün odasındaki Tanya ile genç Coakley'in yanına dönmüştü. Coakley telefonda bütün Trans-Amerika memurlarından yakalanamayan Quinsett'e göz kulak olunmasını istediğinde koşarak gelmişti. ''Kuşkulanmam için hiçbir sebep yoktu.'' dedi. ''Birkaç ziyaretçiyi daha içeri almıştım. Hepsi geri döndü. Üstelik yeterli sayıda memurumuz da yoktu. İki kişinin işini yapıyordum ben.'' Yanılmıyorsam yaşlı kadın oğlunun cüzdanını unuttuğunu söyledi. Cüzdanı da elinde tutuyordu zaten. Biliyorum, biliyorum diye omurdandı Tanya. Başlıca hilelerinden biridir. Coakley kendinden pek memnun. Demek bu akşam kandırdığı tek insan değilim dedi. Önce beni sonra sizi. İki sefer sayılı uçak kalktı herhalde diye sordu Tanya. Evet, buraya gelmeden baktım. Hem uçak kalkmak üzere de olsa pilotun kadını geri getirmeye razı olacağını sanmıyorum. Hele bu havada. Getirirse ben de şaşarım doğrusu. Tabii diye düşünüyordu Tanya. Sırf kaçak bir yolcu yüzünden altın postun geri dönüp hareket noktasında durması binde bir ihtimal. Böyle bir manevra binlerce dolarlık zarara yol açar ki bu zarar Roma'ya gidiş dönüş biletinin çok üstündedir. Mrs. Ada Quinsett büyük bir başarı elde etmişti. Para vermeden İtalya'ya kadar gidecek, sonra dönecek, herhalde iki uçak yolculuğu arasında bir gecesini de otelde geçirecek, yemek yiyecek, sinema seyredecek ve bütün masrafları şirket sineye çekecekti. Gitgide öfkelenen Tanya, sevimli ihtiyarın kararlılığına fazla önem vermediğini düşündü. Los Angeles'a dönmekte direttiğine göre her türlü çareye başvuracak demekti. New York'a giden bir uçak bulamamış mıydı acaba? Ne önemi var? Rahat rahat Roma'nın yolunu tutmuştu işte. Bir çeyrek önce Tanya bu olayı kendisiyle ifla olmaz kaçak yolculuk meraklısı arasında bir kurnazlık savaşı olarak görmüştü. Şimdi Mrs. Quinsett'in oturduğu yerde zaferi kazandığını kabul etmek zorundaydı. Hem de uçak koltuğunda. Genç Coakley'in bir şey söylemeye hazırlandığını görünce öfkesin olduğu gibi kustu. ''Siz lütfen kapayın çenenizi.'' Coakley ile memur gittiler. Birkaç dakika sonra şirketin ulaşım müdürü çalışma odasına döndü. Eşine sık rastlanan, çok çalışıp aslarını da kendisi gibi çalıştırmak isteyen bir yüksek memurdu. Hayata bavulların denetimiyle görevli bir memur olarak atılmıştı Bert Weatherby. Genellikle şakacılıkla karışık bir kibarlığı vardı ama fırtınalı 3 gün onu da bitirmişti. Bu akşam sinirlerinin iyice gergin olduğu görülüyordu. Tanya'nın anlattıklarını gizlemeye kalkışmadığı bir öfkeyle dinledi. ''Bundan ötürü sizi kutlamıyorum. Başımızı derde sokan sizsiniz. Yine siz dertten kurtarmaya bakın. Hemen ilgililerle konuşun. Şirketin radyo frekansı üzerinden kaptan pilotu arayıp durumu bildirsinler. Yapabileceği bir şey de yok ya. 10.000 metreye çıktığında ihtiyar cadıyı aşağı atsa ben sevinirim doğrusu. Yine de işin bu yanı onu ilgilendirir. Ha, kaptan pilot kim?'' Vernon Demarest. Bu daha da güzel, onu tanırım. Şirketin hata yaptığını duyduğunda çok sevinir. İhtiyarı İtalya'da polise teslim etmesi kendisine söylensin. Polisler kadını içeri tıkmak isterlerse bir sakınca görmem doğrusu. Roma'daki temsilcimize de haber verin. Yardımcıları benimkilerden daha beceriklidir umarım. Peki efendim, şimdi bir şey daha var. Yine 2 sefer sayılı uçakla ilgili. Tanya müfettiş Standish'in gördüğü şüpheli adamdan söz etti. Müdür sözünü bitirmesine bile fırsat vermedi. Unutun bu işi, gümrükçülerin istediği nedir yani? Onların işini biz mi yapalım? Uçağa binen herif de çantasının içinde ne olduğu da vız geliyor bana. Bizi ilgilendirmeyen bir meseleden ötürü yolculardan birinin bilet parasını veren bir adamın başına ekşiyemeyiz ya. Tanya bir an durakladı. Bu garip yolcu onu kuşkulandırıyordu. Nedenini bilmiyordu, görmemişti adamı. Yine de buna benzer durumlar hatırlıyordu tabii. Saçma bir düşünceydi. Yalnız acaba diye mırıldandı. Ya adam kaçakçı ya da basit bir sabıkalı değilse. Unutun dedik ya diye bağırdı müdür. Tanya boyun eğdi ve dışarı çıktı. Çalışma odasına döndüğünde Mrs. Ada Quonset adında bir kadınla ilgili olarak kaptan pilot Demarest'e göndereceği mesajı hazırlamaya koyuldu. İkinci kısım. Cindy Bakersfield kendisini havaalanına götüren taksinin koltuğuna yığılmış gözlerini kapıyordu. Yağmaya devam eden ve otomobillerin işini güçleştiren kara kayıtsız az önce duyduğu büyük zevkin yavaş yavaş tadını çıkarıyordu. Derek Eden sayesinde duyduğu zevkin. Sefahat düşkünü buruşuk elbiseli silik bir gazeteci, dışı gibi de leş kokan bir Chevrolet arabanın sahibiydi Derek Eden. Cindy'nin savunmasız olduğu bir adama ihtiyaç duydu. Hangisi olursa en sönüğüyle bile yetinmeye karar verdiği sıra çıka gelen acınacak haldeki Derek Eden. Aynı Derek Eden çok tatlı, olağanüstü bir sevgili çıkmıştı. Sergi sarayının yakınındaki bir otele götürmüştü Cindy'yi. İlk viski kadehinde gevezelik etmekle yetinmişler, ikinci de öpüşmeye başlamışlardı. Cindy adamın çok hafif elleri olduğunu hissetmişti. Bu elleri önce saçlarında sonra vücudunda hissedince ürperivermişti. O an sevişmelerinin eşsiz bir şey olmasını dilemiş, umudu boşa çıkmamıştı. Genç kadını soyarken durmadan mırıldanmıştı Eden. Yavaş yavaş Cindy, hiç acele etmeyelim, yavaş yavaş. Az sonra sıcacık yatağa girdiklerinde Cindy elini çabuk tutmasını istemiş, yalvarmıştı. ''Gel, şimdi gel, dayanamıyorum.'' Ama dinlememişti Eden ve Cindy ona boyun eğmiş, zevkin eşiğine kadar getirip beklemeyi, oyunu yarıda kesmeyi, kendinden geçene kadar yeniden tekrar tekrar başlamayı kabul etmişti. Kendilerini daha fazla tutamadıkları ana varmışlar, yüce doruğa, mutlu tükenişe varıp kendilerinden geçmişlerdi. Cindy son anda insan bu çocukla sevişip ölebilir diye düşünmüştü. 10 dakika sonra yorgun argın konuşmadan sigaralarını tüttürürlerken Cindy başka bir şey keşfetti. Derek Eden'ın duygululukla ilgisi yoktu. Bu nitelik Cindy'nin gözünde çok büyük bir önem taşıyordu. Dirseğine dayanıp doğrulan genç adam kendinden emin gülümsüyordu Cindy'ye. ''Harikaydık değil mi?'' diye sordu. ''Yakında yine buluşmalı, aynı şeyi sık sık tekrarlamalıyız.'' Cindy görünürde büyük önem taşımayan bu sözlerin aslında 2 şey gizlediğini anladı. Bir yandan bu kısa süreli yakınlık tamamen fiziki alanda kalıyordu ama yine de çok iyi anlaşmalarını engellememişti. Öte yandan da canları istedikçe bu cennete gömülebileceklerini ortaya koyuyordu. Bu cennetin kıyısının, bucağının kurcalanması her keresinde yenilenen sevinçler yaratacaktı. İşin bu türlüsü genç kadının çok işine geliyordu. Yatak dışında Derek Eden'la ortak yanlarının bulunmadığı belliydi. Üstelik Derek kibar çevrelerde birlikte görünmekten kıvanç duyacağı adamlardan değildi. Zaten aile yuvasının çok sağlam temellere dayandığını da laf arasında belirtmişti. Herhalde yatak zevkinin dışında Cindy Derek'in evinde gerekli doyumu sağlayamadığını sanıyordu. Bir süredir kendisi de aynı durumdaydı. Her türlü duygusal bağdan uzak duracağına göre Derek elden kaçırılmayacak biriydi. Bu yönden Cindy'nin hiç kuşkusu yoktu. Ne yaptığını bilerek özenle bakacaktı Derek'e. Yani çok şey beklemeden ama ara sıra da kendini arzulatarak, bu da pek güç olmayacaktı. Bu geceki gibi bir seans uzunca süre şen ve mutlu olmasını sağlayacak, aynı zevki yeniden yaşamak için olup bitenleri hatırlaması da yetecekti. Böylece ilişkileri yıllar boyu sürüp gidebilirdi. Üstelik Derek bilmeden ne zamandır düşlediği hareket özgürlüğünü sağlıyordu Cindy'ye. Şimdiye kadar Lionel'le evlenmek üzere Mel'den ayrılamadıysa kararsızlığının nedeni birkaç sözcükle özetlenebilirdi. Zavallı Lionel iktidarsızdı. Derek gibi bir aygıra gizlice sahip olabilmek sorunu çözümlemeye yetmişti. Lionel'le evlenecekti. Sonunda taksi havaalanına giden yola girdi ve ana binanın önünde durdu. Cindy şoföre parasını verip indi. Kar altında koşarak binaya daldı. Geçerken üniformalı bir zenci polisin devamlı itirazlarına rağmen ses düzeni yerleştirmekle uğraştığı anlaşılan bir grup adam gördü. Cindy görüntüyü büyük ilgi duymadan yerleştirdi kafasına. Hava alanına değin hiçbir şey onu ilgilendirmiyordu. Kalabalığı yararak asma kattaki odalara doğru yürüdü. Çalışma odalarının ışıkları yanıyordu ama memurlar gitmişti. Cindy bir tek kişi gördü. Orta yaşlı, yoksul giyimli, Mel'in bekleme odasında bekleyen bir kadın. Geniş bir koltuğa yığılmış, gözleri dalıp gitmişti. Cindy içeri girdiğinde başını bile kaldırmadı. Gözlerinin kızarıklığına bakılırsa ağlamıştı. Kadının önünden geçen Cindy kocasının odasına daldı, orada da kimse yoktu. Cindy bir koltuğa yerleşti ve başını elleri arasına alıp yeniden sevgilisinin uyandırdığı zevkli düşüncelere daldı. 10 dakika sonra Mel aceleyle girdi içeri. Cindy kocasının her zamankinden çok topalladığını hemen fark etti. ''Geldin mi?'' Şaşırdığı belliydi. Dönüp kapıyı kapadı. ''Geleceğini sanmıyordum.'' ''Herhalde seni rahat bıraksam daha çok sevinirdin. Sence gelmek istememin nedeni nedir?'' Mel omuz silkti. Telefonda kavga çıkarmaya çalıştığını rahatça anladım. ''Evde yeterince dalaşıyoruz ama burada çalışma odamda da bir kavga çıkarmanın gereğini görmüyorum.'' ''Belki başka şey yapmanın imkanı yoktu onun için. Eve hiç uğramıyorsun denebilir.'' ''Havası daha rahat olsa sık sık gelirdim.'' ''Yok canım.'' diye alay aldı Cindy kocasını. ''Genellikle yokluğuna gerekçe olarak bunu göstermiyorsun ama. Duyan senden vazgeçilemediği için bir türlü havaalanından ayrılamıyorsun sanır. 24 saat burada kaldığın da oluyor. Hiç durmadan meydana gelen önemli olaylar. Tabii sence. Yüzünden mi?'' ''Bu akşam çok önemli şeyler oldu.'' diyerek karısının sözünü kesti Mel. ''Yani diğer akşamlar önemli olaylar yoktu. Bunu mu demek istiyorsun?'' ''Niyetin eve dönmektense burada kalıp kalmadığımı mı öğrenmek? Peki öyleyse evet. Hem eve döndüğüm zaman da bugünkü gibi can sıkıcı toplantılara seninle birlikte gitmemi istiyorsun.'' ''Demek bu akşam gelmek niyetinde değildin.'' ''Tam tersi, çok niyetliydim gelmeye. Yalnız?'' ''Yalnızı malınızı bırak.'' diye patladı Cindy. ''Son anda bir bahane bulmayı umuyordum. Bana hep aynı oyunu yaptın. Kendi kendini inandırmak için bahaneler uyduruyorsun. Ben senin sözde bahanelerini yutmuyorum. Aslında yalancının, sahtekarın tekisin.'' ''Yalvarırım, sakin ol.'' ''Sakin olmak istemiyorum.'' Hiç olmasa beni dinleyebilirsin diye diretti Mel. İnan bana, bu gece seninle gelmeye gerçekten kararlıydım. Ama son anda bir aksilik oldu. Suç bende değil. Kar fırtınasına yol açan ben değilim. Fırtına başladığından beri burada aksilikler zincirleme gidiyor. Çok iyi niyetli de olsan görevimin başından ayrılamazdım. Kapı işaret etti. Tıpkı dışarıda bekleyen kadın gibi. Onunla konuşmam gerekecek. Bir takım dertleri var herhalde. Asıl senin karının bir takım dertleri var diyen Cindy Mel'in sözünü kesti. Dışarıdaki bekleyebilir sanıyorum. Peki dedi Mel karısına boyun eğip. İkimiz de pes dedik sanırım. Sence öyle değil mi? Mel hemen cevap vermedi. Acele etmenin gereği yok diye düşünüyordu. Dikkatli olalım. Belki de karar verme anına geldik dayandık. İşte o zaman numara sökmez. Korkarım öyle diye mırıldandı sonunda. Ben de pes ettiğimiz inancındayım. Değişmek istemediğinden suç sende. Şimdiye kadar benim de zevklerimi dikkate almak zahmetine katlansaydın. Yani haftanın 6 günü smokin, 7. güne elbise mi giyseydim? Neden olmasın? Nasıl benim de en az senin kadar söyleyeceğim var. Sen de değişmemekle diretiyorsun. İşin kötü yanı kimse gerçekten köklü bir değişiklik geçiremez. İnsanlar ancak uyuşabilirler. Evlilik de karşılıklı bir uyuşmaydı dedi Mel. Ben sana uymaya çalıştım. Sanırım sen de aynı yönde elinden geleni yaptın. Hangimizin daha büyük çaba harcadığını bilmem. Sen tam tersini düşünsen bile bana sorarsan ben çok daha fazla çalıştım derim. Her neyse sonuç ortada. Son yıllardaki bütün çabalarımıza rağmen başarısızlığa uğradık işte. Haklısın sanırım dedi Cindy düşünceli düşünceli. Hiç olmazsa son cümlede. Bu noktada aşağı yukarı senin gibi düşünüyorum. Bir an sustu, birden çok daha sert bir sesle sözlerini noktaladı. Boşanmak için mahkemeye başvuracağım. Emin misin? İyi düşün, yine de önemli bir karar. Eminim, hem çok eminim. Öyleyse sanırım yapılacak tek şey bu dedi Mel sakin sakin. Anlaştık değil mi? Evet. Birden Mel karısına doğru yürü. Çok üzgünüm şimdi, çok. Ben de üzgünüm ama yapacak başka şey olmadığına göre. Söylenecek ne varsa söylemişlerdi. İkisi de farkındaydı bunun. Ayrıntıları halletmekten başka şey kalmıyordu geriye. Cindy şimdiden işin bu yanıyla uğraşmaya başlamıştı. Tabii Roberta ile Libby bende kalacak. Sen de ne zaman istersen onları görmeye gelebilirsin. Ziyaretlerine asla engel olmayacağım. Şüphem yok. Kızlar anneleriyle kalacaklardı demek. Normal bir şey bu diye düşündüm Mel. Özleyecek de onları. En geniş ziyaret hakkı bile aynı çatı altındaki ortak bir hayatın yerini tutamayacaktı. Özellikle küçük kızı Libby için. Birkaç saat önce telefondaki neşeli konuşmasını hatırlıyordu. Baba, bir Şubat haritası istiyorum. İşte Mel bulmuştu şimdi aradığı haritayı. Üstelik üzerinde beklenmedik olduğu kadar da karışık bir yol görünüyordu. Bir avukat tutmam gerekecek dedi Cindy. Adını sana bildiririm. Mel başını salladı. Bütün evlilikler boşanma kararına varıldı mı böyle soğuk, buz gibi mi bitiyordu acaba? Uygar kişiler arasında herhalde bu yol tutuluyordu. Cindy'nin umulmadık bir çabuklukla kendini topladığını görmek Mel'i şaşırttı. Koltuğuna rahatça yerleşmiş pudriyerinin aynasında yüzünü inceliyor, boyasını bile tazeliyordu. Mel düşüncelerinin bambaşka bir yere yöneldiğini hissetmişti. Dudakları hafifçe büzülüyor, belli belirsiz bir gülümseme yayılıyordu yüzüne. Bir de böyle durumlarda kadınların çok daha allak bullak oldukları, erkeklerden fazla üzüldükleri söylenirdi. Oysa Cindy kendine çok hakimdi. Mel de ağlamak üzere olan. Birden bekleme odasını bir uğultudur kapladı, kapı vuruldu. Girin diye omurdandı Mel. Gelen teğmen Ordway'di. Cindy'yi görünce geriler gibi oldu. Özür dilerim Mrs. Bakersfield. Az sonra uğrasam belki daha iyi olacak. Ne var Ned diye sordu ben. Gürültüye karşı düzenlenen gösteriyle ilgili. Midwoodlular en az 200 kişi var. Büyük holde toplandılar. Sayıları da durmadan artıyor. Sizinle görüşmek istediklerinden birkaç temsilci seçmelerini istedim. Temsilcileri seçtiler. İçeri almayı kabul ettiğim 3 gazeteciyle birlikte bekleme odasında sizi bekliyorlar. Mel Meadwood'larla görüşmek zorunda olduğunu biliyor. Yine de o sıra canı hiç tartışmak istemiyordu. Dinlesin de birkaç dakikalık işim var. Beni bekler misin lütfen? Cindy kayıtsız bakışlarla aynada kendini seyrediyordu. Ordway öksürdü. Eğer sırası değilse başka bir gün gelmelerini söyleyebilirim. Yok yok dedi Mel. Alın içeri. Yalnız o kadınla konuşma fırsatını bulamadım. Adını da unuttum kadının. Mrs. Guerrero. Konuşmanızın gereği kalmadı sanıyorum. İçeri girdiğimde gitmeye hazırlandığını gördüm. Birkaç saniye sonra Meadwood temsilcileri 4 adamla 2 kadın, arkalarında 3 gazeteci de içeri girdiler. Mel kapının aralığından yerinden kalkıp mantosunu ilikleyen Mrs. Guerrero ile konuşan Ordway'i görüyordu. Cindy'ye gelince koltuğundan kıpırdamamıştı bile. Mel Meadwood temsilcilerine döndü. İyi akşamlar, kendimi tanıtayım. Mel Bakersfield, Lincoln International Havaalanı Genel Müdürü, lütfen oturun. Tabii oturacağız dedi delegeler arasındaki zarif giyimli, kır saçlarını özenle arkaya taramış bir adam. Yalnız havadan sudan konuşmak üzere gelmediğimizi hatırlatmak isterim. Çok belirgin bir takım noktalara değinmek niyetindeyiz. Aynı açıklık ve kesinlikle her zamanki kaçamaklara başvurmadan cevap vereceğinizi umuyoruz. Sizi memnun etmeye çalışacağım. Kiminle görüşüyorum? Adım Fremantle, Elliot Fremantle, avukatım. Yanımdaki kişiler ve bizimle gelip aşağıda büyük holde bekleyenlerin vekiliyim. Peki Mr. Fremantle, sizi dinliyorum. Mel yan göze bekleme odasının boşaldığını görüyordu. Bekleyen kadın gitmişti. Ordway içeri girdi, kapıyı kapadı. Oturmayıp kapadığı kapıya yaslandı. 26. ayrımın sonu. Sayfa 299.